Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğum hemşerim Nebil Özgen Türk. Nebil Özgen Türk birbirinden güzel insan hikayelerini bizlere anlatan sevgi dolu belleğiyle değerli isimleri bizlere bir kez daha ince detaylarıyla tanıtan ve onları öylesine güzel analitik zekayla yeni baştan tasarlayıp anlatabilen düşünceye sahip bir dostum. Kimlerle röportajlar yapmadı, kimlerin hayatının bize dokunmasını sağlamadı. Düşünün, Nazım Hikmet'ten Yılmaz Güney'e, Sezen Aksu'dan Ayhan Işık'a, Ayhan Işık'tan Cem Yılmaz'a, Sadri Alış'a, ta Aziz Sancar'a kadar birçok ünlünün bilmediğimiz yönlerini hayatımızın içine kattı. Bir kez daha bizlere anlattı. Hoş geldiniz. Dinleyemedin herhalde ama Adanalı'yla başladık biz.
Ya onur duydum. Güzel sözlerle başladın ya. İzzet çok teşekkür ederim.
Ya senin için en güzel söylenecek şey, bunu bir gazeteci arkadaşımız söylemişti zamanında. Adını hatırlayamayacağım. Belgesellerin Picasso'su.
Ay canım benim ya. O bir şey de var. Gazetenin başlığıydı. Mesut evet. Yar. Mesut Yar olabilir mi? Mesut Yar'ın
yok,
öyle bir
hayır.
Şey var.
Bir gün gazetesinden bir gazeteciydi ama ay, kim evet. Olduğunu hatırlayamıyorum.
Meltem.
Bak, olabilir.
Orada bu... haftanın sohbeti yapıyordu. Sağ olsun. Sen de.
Gerçek. Ya,
biz derler ya, ben Sunay'ın benle ilgili güzel bir lafı var. Şöyle. Kendini anlatmaz başkalarını anlatmaktan fırsat bulup. Yani ben aslında şu anda senin programına, bu güzel talk show'a diyelim, konuk olmaktan çok mutlu oldum. Çünkü kendimi biraz ifade edebileceğimi hissediyorum. Bu ne demek biliyor musun? Ben 35 yıldır aslında bahsettiğim portreleri yapıyorum. Kendimi anlatmaktan hep çekindim. Yani ayıp olur diye bir şey var, kavram var benim kuşağımda. Bu babamdan da kaynaklanıyor.
Babamdan kalma değil mi? Evet.
Yani babalarımız kendini övme evladım derdi. Ya ben sana bir acımı paylaşayım da başta, Adanalısın benim canım Adanalı. İzzet kardeşim. Ya ben babamın belgeselini yaptım. Yani çekim kaydını yaptım 2002 yılında. Ve o zamanın o büyük kanallarından birinde, adını hani şimdi şey yapmayalım, fazla zikretmeyelim. Çok da yakınım genel müdüre. Ekrem abi, Ekrem Çataylar, Fatih Ediboğulları benim abim gibiler ve genel müdürler. İstersen babamın belgeselini yapabilirim. Bu bahsettiğin Sadri Alışıklar'ın lefterlerin ortasında, tamam mı? Ya elinde imkan var. Bir ürün insan yayınlanıp duruyor 15 günde bir. 300-400 bölüm devam ediyoruz. Koymadım, ayıp olur. Babasını anlatıyor demesinler diye. Böyle bir kuşağın tipiyim ben. Ve aslında yanlış...
Bir kuşağı yani. Değil de böyle bir babanın oğlu olduğun için bence.
Ya ama iyi olurdu ya. Babam yaşasaydı kendi hayatını o zamanın böyle bir kocaman ekranlarında görse kötü müydü ya? 2005'te çok kaybettik evet. Babamızı. Babamızı kaybettikten sonra biz evimizi bağışladık bize. Çok bilir herkes bunu dostlarım. O evde şu anda görülüyor belgeselin metni, görüntüleri falan. Halbuki ya bir adam var, 3 okul yaptırmış yaşarken ve kendi evini vasiyet etmiş evlatlarına, burayı çocuklara bırakacaksınız. Yani mahallenin yoksul çocuklarına. Böyle bir eğitim sevdalısı bir adamın hayat hikayesi çok komiktir. Yani 22 yaşına
kadar. Oradaki hangi çocuk? En az 500-600 çocuk. Top bravo. Koşturuyor.
Evet, top koşturuyor. Hani Aziz Nesin'in o güzel çatal zavallı evet. Söylediği gibi. Biz bunları niye anlatmayalım ki ya? Yani babamız da bazen bir yaşam öyküsünü hak eden tiplerdir. Yani senin baban da öyle. Ben okuyorum senin yazılarından. Yani bunlara rahmet okuyalım. Evet. Gökyüzüne bir selam gönderelim. Bunlar özel cumhuriyet kuşağı çocukları gerçekten.
Gerçekten. Yani, çok özel insanlar. Nurlar içinde yatsınlar. Baban demiş ya, babandan başlayalım. Kaç kardeşsiniz öncelikle?
Ya benim 12 çocuk doğurmuş annem. Fakat 9 kardeş kalmışız. Şimdi 8 kardeşiz. Bir abimizi kaybettik bir sene önce. Uzak ülkelerden birinde, Finlandiya'da yaşıyordu.
Finlandiya'da.
50 yıl.
Bunda çok komik bir hikayesi var. Onu anlat o zaman. Yani şimdi Nebil'le bizim dostluğumuz var. Fazla sıkıştıramıyorum. Eşin Nehir bizi sofrasında ağırlamış. Onun için hep topu sana bırakacağım. Bir gün kapı çalar ve eve hiç Türkçe bilmeyen bir gelinle, bilmiyorum sen o zaman yetişkin misin, küçük. Bir gelinle iki tane Türkçe bilmeyen yeğen gelir. Bir daha kapı çalar. Alman rahibeyle evlenmiş bir abi gelir. Doğru mu?
Doğru.
Çok renkli bir hayat.
Ya bunları da çok fazla anlatmadım gerçekten. Sana anlattım evdeki sohbette. benim ailemin öyküsünü derler ya, dedim ya, fazla anlatma şeyim olmadı, cesaretim olmadı ya da kibarlığımdan başkalarını anlatmaktan bunları anlatmıyorum ama hakikaten güzel bir hikaye. Adana'dayız, değil mi? Ben 14-15 yaşlarındayım İzzet. Adana 23 Sen Ortaokulu'nda, bak kısmete bak, ne güzel isim zikredik. 23 Sen Ortaokulu'nda okuyorum. Abim 5-6 sene önce, iki abim, biri Almanya'ya gitmiş, biri Finlandiya'ya gitmiş. Orada okuyacaklar. Babam çok okutmaya meraklıydı çocuklarını. Yani hem de
Mezarda ne yazıyor babanın, söyler misin lütfen?
yani cehalettir en kötüsü, kitapsız ilim olmaz gibi bir cümle vardır kitabesinde, mezar taşında. İnsanlığın en büyük düşmanı cehalettir diye özellikle bize vasiyet etti. Ve o duruyor. Yani çok özel. Ve okuma yazmayı 23 yaşında öğrenen bir adamın vasiyetiydi bu. 23 yaşından sonra eline ne geçerse okuyup, sonra kitabın keyfini, tadını çıkarıp ve çocuklarını okutmak isteyip, o zamanın koşullarında 69 yılında Almanyalara, Finlandiyalara okutmaya gönderip, sonra da bizi İzmir'e, İstanbul'a okutmaya gönderip, hayatı çocuklarının eğitimiyle geçmiş bir adamdan söz ediyoruz ve yoksul çocukların eğitimiyle, öyle diyelim.
Daha
Ve bu
önce
adam
senin
gerçekten...
bağışladığı evi söyledin ama söylemeyi unuttuğum bir kısmı daha var. Galiba yandaki arsayı da almış baban. Yarın bir gün bu çocuklara
Evet.
bırakacağım diye, değil
Ya
mi?
evet, şimdi atıyorum 800 metrekarelik bir arsaydı, iki katlı bir evi vardı. O işte o evi ve arsayı yoksul çocuklar için bir eğitim birimine havale edilecek. Hatta söylemekte yarar görüyorum. Eğitim Gönülleri Vakfı. Türkiye Eğitim Gönülleri, TEGEV diye geçiyor ya. Fakat babam yaşarken evladım dedi. Şurada 250 metrekarelik bir komşu boş arsa var. Ya şu araziyi genişletsek de çocuklarımız daha rahat top koştursun burada. Mahallemizin çocukları. Oraya bırakılacak ya vasiyet gereği. Ya biz mirastan hiçbir şey istemiyoruz zaten kardeşler. Ve bir araya geldik bazı kardeşler. O arsayı aldık abi. Babam yaşarken de çok mutlu oldu. Yani vasiyeti gereği bağışlanacak evin yüz ölçümünü arttırdık. Düşünebiliyor musun? Bu da çok zarif bir şey. Babamın ricasıydı bu. Hep ya öykü içinde öykü anlatıyoruz gerçekten. Ben babamı anlatmaktan da çekinmiyorum. Bir anlamda da övünüyorum
Gurur
çünkü.
duyacaksın.
Be
Tabii ki.
beni anlatmış olmuyorum. Bir eğitim gönüllüsünü anlatmış oluyorum. İşte böyle bir baba, böyle bir Adana ortamı, portakal bahçeleri arasında avlu ve biraz hani o dönemin İstanbul'u da öyleydi bence. Yabancı gelin kavramı son yıllarda oluştu İzzet. Yani 69, 70, 71, 72 bir Alman gelin, bir Finlandiyalı gelin çok uzak be kardeşim.
Çok.
Düşünün ki bizim de kendi mahallemizin etrafında dönerdi evlilikler. Yani iki mahalle ötesindeki kızlarla evlenmezdi bizim gençlerimiz. Ya da bizim mahallemizin kızlarını iki mahalle ötesindeki gençlere vermezdi babalarımız gibi. Böyle bir atmosferde dediğin gibi 74'te ben 13-14 yaşındayım. Abim geldi pat diye böyle 75 yaşında. İki tane sarışın mavi gözlü çocukla. İşte 2 yaşında, 3 yaşında falan. İşte o Finlandiya'da kaybettiğimiz Mehmet abim, benim canım abim. Finli karısı Tuğla ile geldi. Babam geleneklerine uygun bir adam. Hani
Ev sahibi
düşünsene, ay
abine.
canım benim, çok tatlısın ya. Harika, harika aslan. Şimdi öyle bir şok yaşadı babam. Onu bir süre sonra sindirdik. Biz Adana'nın sokaklarında iki Avrupalı çocuk, sarışın bir gelin adı Tuğla dolaşıyor. Bütün o bizim mahallede hani bir şey gibi düşün İzzet, Bağcılar gibi. Yani böyle Nişantaşı değil. Bağcılar'ın arka sokaklarında bir mahalle düşün, benim büyüdüğüm sokaklar. Daha da gelenekçi, daha da hani şaşıran bir insan topluluğunun olduğu bir mahalle.
Ve o
Babam
yıllarda.
çok. Babam bunu sindirdi. Abi 1,5 yıl sonra bu kez Almanya'dan abim geldi. O da mühendislik mektebinde okuyor. Sonradan öğretim üyesi oldu falan. O da Ramazan. Onun da kolunda bir Alman gelin, çocuklar yine. Büyük çocuk. Adı İsmail ama tek kelime Türkçesi yok. 77 o da. Ben de o zaman 16 yaşındayım. Hadi babam da bir şok daha. Yani bir de bunlar bize sormadan, aileye sormadan evlenmişler, tamam mı? Yani
Ne
nikah.
güzel.
Ya ne güzel yani. Evlenip çocukluktan sonra Adana'ya gelen iki tane Adana çocuğu bunlar. Abilerim yani. Biri Ramazan, biri Mehmet. Çok enteresan gerçekten. Ve Babam o şoku da atlatıyor abi. Arka arkaya dedi ki ya dünyalı ya olsunlar boş ver dedi. Ve babam böyle mutlu olarak torunları torbaları Türkçe bilmeyen torunlarıyla çok renkli torunlarıyla Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, Arabı her türden torunu var babamın ya. Ne güzel bir şey.
Ne güzel bir şey, ne güzel bir
Bizim
şey.
aile bir İtalyan ailesi gibi çok renkli, çok kültürlü. Her kentten damadın gelinin olduğu veya dünyanın değişik ülkelerinden damatların gelinlerin olduğu bir aileydi. Özellikle hani özellikle 80'lerde çok güzel yaşadım ben. Babamın ve annemin 50. evlilik yıl dönümünü kutladık biz.
Maşallah.
45, 95 yılında. Tamam mı? Hatta ben bunu Bir Düm İnsan kitabımda son satırlarda yazdım. O benim için tarihi bir aile hikayesidir. Bir daha o kalabalık toplanmadı. 51 kişiydik İzzet. 95 yılı ben o zaman sabah gazetesinde köşe yazıyorum. İşte bu portreleri yazıyorum. Daha televizyon programları başlamamış. Ama babamla annem baş köşede oturmuş. Etrafta torun torba, damatlar gelinler 50 kişi, 51 kişilik bir grup. Bizim o bahsettiğim portakal bahçeli evde biz harika bir 5 saat yaşadık. Babamla annemi yeniden evlendirdik. Öyle diyoruz. Tırnak içerisinde.
Masumiyet yıllarının Adana'sı ve güzelliği. Tam
Aynen.
senin masumiyet yıllarına denk geliyor.
Aynen. Ve çok üzerimizden yaş geldi. Bir daha da toparlayamadık o çekirdek durumu. Hep öyledir zaten. Yani bence aileler bir süre sonra dağılıyor. Torun torbalar karışıyor.
Sizin
Torunların...
çekirdek de biraz genişmiş ama.
Abi, 9 kardeş. Onların her birinin 4'er çocuğu var. Düşünebiliyor musun? Avrupa'dakiler bile 3'er çocuk yaptılar ya. Avrupa'dakiler bile. Yani hani bizde benim ablamın mesela 5-6 çocuğu oldu. Yani en büyük ablamın. Diğer ablalarımın 3 vesaire. Yani her biri 2'şer 3'er çocuk doğurunca birden onların da işte bir çocuğu oldu. Mesela yeğenimin çocuğu var şu anda. Kocaman delikanlı. 20 yaşında. Feces. Yani hikaye şu abi. Yani çok güzel bir 95 yılıydı. Masumiyetin en güzel ayıydı benim için. Siyah beyaz zamanlardı bence. Siyah beyaz zamanların en son ayıydı. Ve bir daha toparlanamadık İzzet'ciğim.
Çünkü aile rengarenkti.
Evet.
Değil mi?
Aynen.
Rengarenk bir
Evet.
aileydi. Süleyman
Portakal var.
amcadan son bir kere daha bahsetmek istiyorum. Senin kalfalık yaptığını biliyoruz artık. Suray abinin programlarında bunu dinledik. Ama senden önce de Ali abin galiba kalfalık yapıyormuş aynı yerde ve
Evet.
kuaför dükkanında. Zannediyorum o Yaşar Kemal'in falan saçları kesildiğinde kılları temizliyormuş ve hayata öyle adım atmış diyelim.
Evet, yani çok güzeldi. Babamın berber dükkanı bir şey gibiydi. Halk evi gibiydi. Babamın çevresi çoktu İzzet. Hani hep düşünüyorum yani babalarımız benziyor diye de rahat anlatıyorum. Sosyal
Çok
çevresi
benziyor.
çok olan, sevilen bir adam. Hem de biraz da sivil toplumcu. Siyaseten sosyal demokrat, Adana gibi yerde çok şey var, merkezde bir adam. Ve berber dükkanının yanı sıra portakal bahçeleriyle ilgisi de var. Böylece tarımla da ilgili bir adam. O yüzden o dükkan çok değişik insanların uğrak yeri. Hepimiz bu abiler, kardeşlerin, erkekler özellikle o dükkanda çıraklık yaptı, kalfalık yaptı. Ne yaptık?
Bekçilik de
Arkadaşlık gibi.
yaptınız.
Hacı Ömer Sabancı da babamın müşterisiydi. Yani babam 30'lardan itibaren berber. Yani erkek berberi.
Şöyle diyorlar, ben
Evet.
okuduğumda kebapçı dükkanının sahibi de giderdi, komisi de giderdi.
Aynen.
İşte Yaşar Kemal de giderdi ama onun köyünde çalışan da giderdi.
Evet,
İnanılmaz
merhaba.
bir sınıf farkı olmayan bir yerde orası.
Evet, bir de şey var İzzet. Yani şimdi çok renkli ve şık kuaförler var ya. O
Evet.
zaman o anlayış yok. Mahalle berberi zenginlerin de varsılların da yani yoksulların da gittiği bir mekan. Yani iyi berber olması, muhabbetçi olması önemli. Babam çok kalfa yetiştirdi bu yüzden. Yani şehrin tam göbeğinde bir berber dükkanı. Dediğim gibi Sabancı ailesi orada. Dediğim gibi Yaşar Kemaller diğerleri. Adana'nın tanışmış insanları. Mesela bizim Ayşe Arman'ın dedesi Nevzat Arman. Babamın hem dostu tamam mı siyaseten hem dostu hem de müşterisi. Yani bu Arman ailesi çok şeydir.
Çok
Önemli bir
severim
aile.
Ayşe'yi. Kulakları
Ayşe
çınlasın.
çok
Kazık
yakın
attı
olsun.
bana. Telefonumu açmıyor. Dedim ki niye telefonumu açmıyorsun? Ne isteyeceğini biliyorum ama ben canlı yayına çıkamam İzzet'im dedi. Dünya iyisidir, dünya güzeli bir arkadaşıdır.
Çok çok iyidir.
Çok severim. Adana'dan hiç kötü adam çıkmamış ki. Hep sanat, içinden sanat fışkıranlar çıkmış dönüp baktığı
evet
zaman.
Evet ya. Sen onu yazdın sen değil mi bir ara? Yani neden diye. Ben herkesin bir görüşü var bu konuda izle. Adana'da niye çok sanat insanı var? Ben kendimce şöyle doğru olmayabilir. Şöyle izah ediyorum. Dadaloğlu, Karacaoğlan toprakları, Çukurova. Yani bence bir lokomotif olan bu büyük sanat adamları sonraki kuşakları çok etkiliyor. Yaşar Kemal Karacaoğlan'dan etkileniyor. Orhan Kemal de Karacaoğlan ve önceki büyük efsanevi destan yazarlarından etkileniyorlar. Onlar sonraki kuşakları etkiliyorlar. Kim onlar? Yılmaz Güneyler, Şener Şenler. Sonraki kuşaklar diyelim ki ben ya da sen. Ah, Yılmaz Güney ve Yaşar Kemal'in topraklarındaki lisini ben Nebil, ben İzzet. Neden onlar gibi ben de öykü yazmayayım, ben de sinemaya girmeyeyim deyip ben de şiir yazabilirim deyip biraz birbirimizi etkiliyoruz galiba. Çünkü Adana'da her evde bir şair vardır. Çünkü çok kültürlüdür ayrıca Adana'nın bütün evleri. Kürdü, Türkü, Alevisi, Ermeni, Süryani gibi.
Son bir de kanla sulanmış topraklar, hüzünlü topraklar ve evet. Hüzünden besleniyoruz, bunu kabul etmemiz gerekiyor.
Konuyu sanat da hüzünden beslenir.
Aslında başka şeyler soracaktım ama Yaşar Kemal demişken, babası gözünün önünde öldürülmüş, amcası tarafından yanlışlıkla tornavidayla gözü çıkarılmış değil mi?
Evet.
Doğru biliyorsam.
Korkunç.
Bu kadar acılar içinde ben olacağım diyerek, ben bu işi becereceğim diyerek Adana'dan çıkıp buralara gelmiş bir usta. Onunla ilgili bir şey anlatırsın diye topu sana atıyorum işte.
Ya Yaşar abi benim baba yarısı bir şeydi. Abiydi hani kelimenin tam anlamıyla ustaydı. Biz dediğim gibi Yaşar Kemal'in torunlarıyız, çocuklarıyız. Öyle büyüdük. Hem lisedeyken hem de ben tabii abim de vasıtasıyla, Ali abim vasıtasıyla daha erken tanıdım. Yani gazeteci olmadan, televizyoncu olmadan tanıma şerefine nail oldum. Çünkü abimle de çalışırdı o. Hem de abim onun evinde kalırdı. Bir vesile daha erken tanıdım. Küçükçekmece'deki o Basınköy evinden çıkıp balık tutmaya giderdi ve ben de o balık tuttuğu sandalda, kayıkçı sandalında 18 yaşındaki Nebil Özgentürk vardı. Çapariler atılır ya, istavrit çıkar. Onlara hatırlayalım yani, onları hatırlayalım. Sonraki yıllarda hep böyle ne haber lan dediği gençlerden biri oldum. Ve hayat ne güzel ki gazeteciyken onunla belki de en çok hem belgesel çalışmasını hem yazı çalışmasını yani hayatını anlattığı yazı hem de evine girme durumunu yani 20 kez, 25 kez, 30 kez evindeki yazı ve belgesel dışındaki muhabbetlere katılma onuruna eriştim. Bu yüzden de Yaşar abinin az önce anlattığın o çocukluk travmalarını da çok iyi biliyorum. Dinledim hem ondan. Hem de gerçekten onun o onurlu duruşunu, kimseye eyvallahı olmayan, meydan okuyan ama yardımsever halini gördüm adım adım. Bilir misin ki Yaşar abi paylaşımcı bir adamdır. Bak gözlerim yaşarır yani onu anlatırken bu tarafını. Adana'dan çıkan her insan Yaşar Kemal'in kanatları altındadır İzzet. Yılmaz Güney dahil buna. Atıf Yılmaz dahil buna. Pek çok genci okutmuştur, kollamıştır. Okurken bütçe desteği sağlamıştır. Bir şey gibi. Kredi, yurtlar kurumu gibi. Hem Adana'lı, hem Vanlı, hem Mardinli çocuklara. O yüzden bir öğrenci sevdalısıdır Yaşar abi. Çok gönüllü, kendi çocuğu olmadığı için belki de çok çocuklara, gençlere çok yardımcı olan güzel gönüllü bir adamdır. Tilda'yla da evlenince 55, 56 vesaire ve romanları dünyayı dolaşınca haliyle biraz daha varlıklı yani bir yazar için varlık sayılacak bir gelir elde edilir paylaşırdı. Nasıl yer iki kelime pilavdır, üç kelime kuru fasulyedir. Ne olacak? İşte bugünlerde daha iyi anlıyoruz bunları. Evet, parayı çok... bankaya yatırmanın ne kadar anlamsız olduğunu bugünlerde daha iyi anlıyoruz zaten. Yaşar abi böyle bir yanı olan bir insan ama ben her zaman bir öykü anlatırım izle. Benim tanık olduğum bir öykü değil ama duyduğum, onlardan duyduğum bir öyküdür. Yaşar abiler biliyorsunuz Van'dan Adana'ya göçen bir aşiretin üyeleri. Yaşar Kemal ailesi, babası, annesi. O bahsettiğim öldürülen baba Van'da bir aşiret liderlerinden biri.
Bu arada bir daha not düşelim. 12 yaşında öldürüldüğünde Yaşar
Evet.
abi galiba
Evet.
ve gözünün önünde öldürülüyor.
Müthiş bir travmadır cami, Himite Camisi'nde. Biz ona çok sık giderdik, turlar yapardık. Her gördüğümde yani nasıl bir şey bu ya? Bir çocuk nasıl bunu yaşar? Ben de diyorum ki kardeşim, o yaşadığı travmalardan İnce Mehmet doğar. İkinci bir öykü anlatacağım. Bugüne de tesadüf etti belki de. Yaşar Kemaller çiftlik sahibiymiş Van'da, aile. Ama bir biçimde o meşhur olaylar sırasında, 1915 acıları sırasında Adana'ya doğru geliyorlar. Böyle katırlar sırtında, koca bir aile, sülale. Ve onlara Adanalı kaymakamlar, neyse Adana'daki kaymakamlar, bir konak hediye ediyorlar. Diyelim ki 1918-19'a tekabül ediyor bu. Yaşar Kemal daha doğmamış. Anne diyor ki, bu konak kimin nesi diyor, bu neyin nesi bize veriyorsunuz? Bu diyor, buradan Suriye'ye göçen bir Ermeni ailesinin konağı diyor. Suriye'ye gitmek zorunda kalan bir Ermeni ailesinden kalma, siz buraya yerleşin diyor. Yaşar Kemal'in annesi Nigar Hanım ne diyor biliyor musun? Yuvasından olanın yuvasına girilmez diyor. Ve kabul etmiyor. Başka bir eve yerleşiyor. Şimdi kapatıyorum hemen olayı. Böyle öykülerle büyüyen, 12 yaşında babasının cinayetine tanık olan, 12-13 yaşındayken yine bir yıl sonra amcası tarafından yanlışlıkla da olsa bir gözü kör edilen bir destancı çocuktan, tabii ki efsanevi ve bizim bölgenin en büyük otantik yazarı çıkar diyorum. O
Bizim
yüzden
oralardan kötü insan çıkmaz.
evet, yani
Yani gerçekten burada bir de Zülfü Livaneli hikayesi var. Konudan konuya geçiyoruz ama o kadar çok nokta var ki değineceğim. Hangi birine zaman yetmeyecek diye. Zülfü abinin de babası Yargıtay'daymış galiba. Doğru mu?
evet, son Yargıtay Başkanı olarak
Başkanı.
emekli oldu. Savcı ve hakimlik yaparak 40 yılını geçiren çok değerli bir Sabri Bey, çok değerli bir hukukçuydu.
Sabri amca da Zülfü Bey'e arabayla okula göndertmezmişti. O doğru mu?
Doğru. Bunu Sevdalım Hayat kitabında yazdı. Çok da
Evet.
herkes bilir. Efsane bir Cumhuriyet kuşağı adamları bunlar. Hep diyoruz ya, bir dönem çok efendi, hem memuru, hem iş adamı, hem berberi, hem terzisi. İnan buna, ben ona inanıyorum. O Hasan Ali Yücel'lerin köy enstitüsü de kurulduğu zamanların gençleri, memurları, hukukçuları adam gibi adamlardı kardeşim. Nereye baksan bir öykü çıkıyor ya. Yani makam arabası diye kendisine sunulan, Yargıtay Başkanı olduğu için arabasına Maarif Koleji'nde okuyan Ömer Zülfü binmedi kardeşim 3 yıl 4 yıl boyunca. Otobüslere binerek gitti okuluna. Servis diyen bir şey de yoktu 60'larda falan.
Baba da bindirmedi laf olur diye,
Baba da
değil mi?
bindiriyor. Baba, bu senin, sana ait değil evladım diyor. Yani inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir öyküdür bu.
Bize de fabrikanın arabası vardı babam Piale'de çalışırken. Ben yeni kullanmışım. Araba kullanmak benim için çok büyük bir zevk. Bizim değil fabrikanın arabası oğlum derdi. Halbuki fabrika ona vermiş zaten.
Ne güzel.
Ama yani ne
Zülfü
güzel
abi,
günler görmüşüz.
Zülfü abi demişken bak, Zülfü abi de çocukluk öyküsünü, 24 Nisan'dayız artık ama anlatayım. O baba, o savcı baba, o Yargıtay Başkanı olarak emekli olan baba, oğlunun ricasıyla bisiklet almaya gidiyoruz çarşıya. Oğlu Zülfü bisiklet istiyor, 13-14 yaşındaki Zülfü. Fakat tam böyle bisiklet alınacak o gün, bir gazete haberi. Aa, kamyon bisikleti bir çocuğa çarpmış, çocuk ölmüş. Bunu okuyan baba vazgeçiyor bisiklet almaktan, bağlama alıyor. Yani Ömer
Aa.
Zülfü'ye bir bağlama, hiç hayatında ne görmüş ne de çalmış. Oturuyor 13 yaşındaki Zülfü Livaneli, bağlamayla tanışıyor. Baba, bu ne? Bisiklet alacaktın vesaire derken, özetliyorum. O bağlamayla kurslar alınıyor Alevi dedelerinden ve biz bugüne kadar 500 besteyi bisiklet almayan o hakim hukukçu baba sayesinde dinliyoruz.
Ya, çok güzel. Burada tabii senin 18 yaşına döneceğim. Yaşar Kemal demişken insanların hayatı bir anda değişiyor. İşte Livaneli'nin hayatının bisikletle, gazete haberiyle değişmesi gibi. Sen de aslında sinemacı olmak için gidiyorsun. Masada Türkan Şoray var, Yaşar Kemal var yanlış bilmiyorsam. Biri daha var ve seni orada sinemacılıktan vazgeçiriyorlar bu sektör kötü diye. O hikayeyi de senden dinleyelim, senin hikayen.
Evet, arka arkaya iki öykü anlatayım. Bir tanesi hakikaten ben sadece dostlardan anlattığım bir öyküdür. Onu hemen arkasından anlatacağım. Ben Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum İzzet. 1981-82 mezunuyum. Sonra işte askerlik yaptım. Yedek subay. Bitti. Babam her baba gibi oğlum bir an önce işe girsin falan filan. Bu arada ben bir 92 gün kadar 12 Eylül mağduruyum. 92 gün gözetim evinde kaldım. Askeri gözetim evinde İzmir'de. Neymiş duvarlara yazı yazmaktan, neymiş şiir okumaktan, neymiş öğrenciyken işte öğrenci gençliğin mücadelesini yapmaktan. Öyle özetler budur yani. 12 Eylül'de herkes bir öğrenci militanıydı.
Suç kolaydı ya. Çok
ya
hemen üstüne
12 Eylül
yapıştırıyorlar.
herkesi suçladı demek istiyorsun değil mi? Ben de onun için söylüyorum.
Aynen öyle.
Kitap okuyan bile suçlandı ya. Kitaplar yakıldı yani
İşte
korkunç bir
o
şey.
yüzden de rahmetli Kenan Evren, rahmetlinin arkasından konuşulmaz ama ölemedi. Hepsinin acısını çekerek o kadar
Evet.
gencecik insanların yaşadıklarını yaşayarak
Ahını
ahını çekti.
nitekim öyle oldu ve kimse anmıyor artık. Bütün heykelleri yıkıldı. Şimdi ben öyle bir dönemin çocuğuyum ve üniversiteyi bitirdim. Babam da benim Adana'da kalmamı istiyor. Adana bölgesinde işletme fakültesi mezunu olarak iş bulmamı istiyor. Ben o günlerde holdinglerden birinin Adana Bölge Müdürlüğü'ne iş başvurusu yaptım. Çünkü böyle bir ilan görmüştüm. Gerçekten gevezeyiz ya hepimiz gibi. Perşembe günü gördüm ilanı. Cuma günü hani mülakat oluyor ya, mülakata gittim. O bölge müdürü benim gevezeliğimi fark etti. Adam ne güzel konuşuyor, konuşuyor yaptı. 23 yaşında bir çocuğum. Pazartesi başla dedi. Ya ben birdenbire gidip geliyor benim aklım. Ya pazartesi başlasam artık ömür boyu ben işletme fakültesi mezunu
Biraz daha
olarak
adam olacağım.
ya başka bir adam olacağım. Oysa benim şiirlerim vardı, amatörce yazdıklarım. Hayallerim vardı, biraz öyküler. Biraz fotoğraf çekiyordum, başka bir dünyanın adamı olmak istiyorum. Hatta abim film yönetmeni Yılmaz Güneyler'le çalışmış, sinemacı olmak istiyorum. Ama babam çok istiyor, Adana'da kalmamı ve hemen iş bulup maaşlı olmamı ve evlenmemi istiyor. Ve ben onu da kırmamak için işe başvuru yapmışım, kabul edilmişim. Ve pazar günü vazgeçiyorum. Babamı da kızdırarak, üzerek, baba affet beni, ben İstanbul'a gidiyorum diyorum. Ve
Ama bir
İstanbul'a
rüya
gidiyorum.
görüyorsun ama değil mi?
Bir evet, rüya dedim ya ben neredeyim? Ben o şirket elemanı olmak istemiyorum. Şu anda çok saygı duyuyorum ama ben o değilim İzzet. Yani sana insanlar gel kardeşim cerrah ol diyebilir mi? Sen muhabbet adamısın gibi bir şey bu. Ya cerraha da gel kardeşim otur şurada gitar çal da denmeyebilir gibi. Yani ona gel kaymakam ol denemez. Herkesin bir içinde ruhu vardır, damarı vardır. Benim damarım demek ki bir pazarlama yönetimi, bir şirket yönetimine hiç alakası olmayan bir tipmişim ben. Okumam bir yana, ben öyle bir adam değilim. Ve pazar günü apar topar İstanbul'a gidiyorum. Eve bir giriyoruz abi evine. Dediğin gibi Yaşar Kemal hariç o bahsettiğim bütün isimler orada. Yönetmen Zeki Ökten, Meral Okay, Yaman Okay, işte Türkan Şoray dediğin gibi. O zamanın böyle güzel Atif abi, Atif Yılmaz ve gazeteci Necati Doğru ile Osman Arolat. Etkili gazete yöneticileri onlar. Ben niye geldim falan oluyor ya işte ne yapacaksın? Ben dedim sinema dünyasına çay götürüp getireceğim mecbur. Razıyım diyorum. Orada hepsi sinemacı ya bunların. Ya biz açlıktan ölüyoruz kardeşim manyak mısın dedi Atif abiden diğerlerine kadar. Yani sinemanın en bitik zamanları 82-84 yılları bunlar. Yani 12 Eylül onu da mahvetmiş. Sinema yılda 3 film çekiliyor. Tamam mı? Ya dedim işte filmci olmak istiyorum. Sinemada işte çay götürüp. Bana böyle bir hafiften böyle kızdılar. Orada gazeteci Can Aksın da var bir de. O zaman gazeteci olayım dedim yani. Hiç olmazsa yazı çizim falan filan. Böylece benim o sinemadan dönüp benim gazeteci olmamın hikayesi o masada belirlenmiştir. Ben böylece Can Aksın'ın vasıtasıyla Günaydın Gazetesi'ne başlayan röportajlarıyla, öykülerle sürdürüp ve bugün seninle konuştuğumuz günlere varan bir belgeselci oldum. Hikaye budur.
Bir
Ama
dostum var çok yakın senle çalışmış. Mehmet Güler. Bilmiyorum hatırlar mısın Mehmet'i? Kemal
hatırlarım tabii.
Güler'in oğlu.
Evet, evet,
Diyor ki
evet.
ben diyor hayatımda bu kadar çalışkan bir adam görmedim gazetede diyor.
Vay
Ama
Mehmet.
derlerdi ki seyrediyor bizi zaten.
Ay çok sağ olsun ya.
10
Ne
günlük
güzel.
bir dizi yazı dizisi yapardı diyor.
Evet ya.
İnanılmazdı diyor.
Ya ben
İnanılmazdı diyor.
projeci bir adamım ya İzzet. Halkten. Ben mesela bu korona günlerinde bile inanır mısın 2021 yılının projesini düşündüm. Yani düşündüm derken yani hayal kuruyorsun. Her şey biterse yaparsın. Çünkü ne yapacağız abi? Bildiklerimizi aktaracağız genç kuşaklara. 1150 çalışma var dediğimiz bu değil mi? Bak şu anda bak 8 yıl önce yaptığımız bir çalışma bu. Sanatımızın hatıra defteri. Ne kadar hoşuma gidiyor. Bunun 15 bölüm belgeseli var. Aç ne bak tesadüfen ne yazmışız. Yahya Kemal'in hayatı. Şimdi bu kötü bir şey mi? Bunu 8-9 yıl önce yapmışız. Ya ben hazır böyle üniversite yıllarımı anlatmışken ilk kez hayatımda ilk kez bir kayda girsin diye sana anlatmak istiyorum.
Sağ ol.
Hakikaten matrak bir öyküdür. Bence mizahçıların bunu alıp bir filme, o Sırrı Süreyya'nın bir meşhur filmi vardı ya Beynel Milen. Öyle bir filmde 5 dakika yer alacak bir hikayedir benim yaşadığım. Ben İzmir'de okudum demiştim ya, Ege Üniversitesi öğrencisiyim. Bir yandan da işte derneklerimiz var, öğrenci derneklerimiz. Bu kültür dünyasına da uygun böyle şiirler okuyan, Nazım Hikmet şiirleri, Ahmet Arif şiirleri okuyup kültür korolarında şarkılar, türküler söyleyen gençleriz. Bütün o 12 yıl öncesinin bütün çocukları biraz fikren, kimisi ülkücü, kimisi devrimci, kimisi ortacı, kimisi demirelci ama herkes kendine göre bir meselesi olan çocuklardı. Hani ben hep şey derim, o zaman kimse Serdar Ortaçların peşinden gitmezdi. Demet Akalınların peşinden gitmezdi. Öyle bir laf. Yani dönemin Demet Akalınları veya Serdar Ortaçlarına fazla meyil vermezlerdi. Herkesin bir memleket hayali vardı. Memleketi kurtaracağım hayali vardı. Ve kendilerine göre korolar, şarkılar, türküler söylenirdi. Ben de öyle bir üniversite öğrencisi olarak Ödemiş'te duvarlara yazı yazmak üzere bir grup arkadaş İzmir'den yola çıktık İzzet. Ödemiş bak, Ödemiş. Çünkü orada birkaç üniversite öğrencisi adayı var lise son sınıfta. Hem onları tanışacağız, onlarla beraber işte hayaller kuracağız. Ve ben Ödemiş'i bilmiyorum. Bize Ödemiş'te bir lise öğrencisi yardımcı oluyor. Ben de duvarlara yazı yazmayı beceren bir insanım. Böyle İzmir'de yapmışız bunları. Tamam mı? Ve Ödemiş'in sokaklarına gece yarısı çıktık. İki tane de gözcümüz var. İki çocuk. Ben de
köşede duvarda. Bekliyorlar. Polis
bekliyorlar. Bekçi.
Bekçi.
Ve sıkı yönetim yok. 12 Eylül'e çok uzak bir dönem. Ve serbest duvarlara yazı yazmak. Serbest dediğim şu, cezası yok yani. Sadece duvarları kirletmekten bekçi yakalarsa seni iki tane tokat atıp bırakıyor yani. Öyle bir dönem. 79. Ben bilmiyorum ya şehri Ödemiş'i. Önüme gelen bütün duvarları, uygun duvarları boyuyorum. Bir an muhteşem böyle yekpare, hani bu sigara firmalarının yekpare duvarları vardır ya. Evet. Olur. Ona benzer bir duvar gördüm. Bir bina. Üç katlı bina. Baştan aşağı böyle yeni böyle boyanmış falan. Orada yazmaya başladım. Yaşasın üniversite gençliğinin mücadelesi. Özetliyorum şimdi. Abi tam yazıyorum. Bir tokat, Osmanlı tokadı, bekçi. Ben yerdeyim. Boya bir yerde, fırça bir yerde. Meğer o liseli çocuklar bekçiyi görünce korkularından kaçmışlar. Kimse de bana haber vermemiş. Ben de tam iş üstünde yakalandım. Polise götürülüyorum. Daha doğrusu karakola. Karakoldakiler gece yarısı bir güzel haşlıyor beni. Sabah gelen nöbetçiler bir güzel haşlıyor beni. Akşama doğru gelenler 24 saat boyunca ben dayak yiyorum karakolda ve akşam saat 7'de nöbetçi hakimliğe çıkıyorum. Bir hakim. Böyle. Evladım sen mi boyadın bu duvarları falan diyor. Suçu yok ya bu işin. Cezası yok ya. Ben de evet efendim. Peki evladım nereden geldin bu falan diyor. İzmir'den geldik efendim hakim bey falan. Peki eşek oğlum diyor. Ve hayvan oğlum diyor. Sen diyor bula bula bizim adliyenin duvarını mı buldun diyor. Ulan diyor bana şimdi dert yanıyor hakim. Ulan diyor biz 2 yıldır adliyeniz rezaletti. Pislik içindeydi. Ödenek istedik Adalet Bakanlığı'ndan Ankara'dan bir türlü gelmiyordu. Biz onlardan umudumuzu kestik. Savcı ve hakimler kendi aralarında maaşlarından para biriktirip bir gün boyacıyla anlaşıp bir güzel duvarlarımızı boyadık, tertemiz ettik. Sen ertesi gün boyuyorsun. Yat ulan içeri dedi ve ben 19-20 gün içeride yattım. Ödemiş cezaevi ilk defa adliye duvarını ve bilmeden tabii ki adliye duvarını boyayan bir çocuğu hapishanede gördü. Ödemiş hapishanesi de çok enteresan. Siyasi mahkumu yok. Ya birisi karısını kesmiş, o biri baldızını kesmiş. Böyle bir hani adli mahkumlarla dolu. Bana Che Guevara muamelesi yapıyorlar.
Çok iyi. Bu arada bir şey anlatınca vardiyalı hikayesini, ben de bir karakola düştüğümde beni aldıklarında, o zaman azınlılardanım ben, siyasi şube var. Neyse aldılar Nebil. İlk 24 saat içinde işte fırçadan, dayaktan kurtuluyorsun. Tam alışıyorsun. Abin oluyorlar. Tak vardiya değişiyor. Ötekiler geliyor. Sen misin o sosyete piçe? Vay komünist diye bir daha başlıyor. O vardiya hikayesi korkunçtu o zaman.
Ya. Çok enteresan. Ben bu hikayeyi çok anlattım yıllar boyunca. Çok komik bir hikayedir ya. Hadi buradan şeye geçelim bak. İzzet, senin programında olmak ne kadar keyifli ya.
Böyle ay çok güzel ya. Valla gözüm sürekli saatte hani bitmesin diye dua ediyorum.
Bak, evet. Hafiften yani az daha şarap içeceğiz yani. Bak burada su içiyorum. Karşılıklı bir masadayız sanki. Önümüzde haydari mezeler falan. Ya neyse işte bugün tabii bütün iftar yapan insanlara saygı duyarak onlara Ramazanların güzel geçmesini diliyorum. İyi niyetler. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ya güzel bir masadayız. Sanki yemek yiyoruz. Sanki böyle evdeyiz gibi. Senin sohbet programlarını böyle izledim ben. Ali abi izledim. Soner'i izledim. Harika gidiyor gerçekten.
Çok harika.
Sen de o rahatlığı veriyorsun. Teşekkür ederim. Şimdi ben bir anlamda tanıklığı olan bir insanım ayrıca. Yani hepsi belgesine yansımıyor. Çok enteresan.
Sırlar da var tabii değil mi?
Ya bir de buraya yakaladım. Hem böyle sırlarla mezara gidecek öyküler vardır ama bir de mesela tanıklık olarak çok komik olup onu belgesine taşıyamadığın durumlar vardır. Mesela Abdurrahman Keskiner'le Nazmi Özer'le yaşanmış bir hikayeyi anlatmak istiyorum ilk kez. İkisini de iznini almışımdır her zaman. Çok komik adamlar bu ikisi de. 80 öncesi bu meşhur erotik filmlerin de yapımcıları olmuşlar. Fakat 80 sonrası Yılmaz Güney'in de etkisiyle biraz bu entelektüel dediğimiz sosyal içerikli filmler moda olup dünyada da ödül alınca ve para kazanılınca festivallerden uyanık iki yapımcı. Hani bir dönem arabesk filmler çeken, işte erotik filmler çeken, kırmızı noktalı filmler çeken bu iki yapımcı. Biri Yaşar Kemal'in Yılanı Öldürseler romanını, diğeri de Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü romanını filme çekmeye karar veriyor. Diyelim ki 84 yılında. Tarihini bazen hatırlamam ben. İkisi de uyanık böyle şeyin, Yeşilçam'ın uyanık iki yapımcısı. Fakat geleneksel yapımcılar bunlar. Yani bir projeyi düşünüp biraz cimrilik de yapıyorlar, tamam mı? İşte biraz şeyden kısıyorlar, filmlerden. Biraz setin imkanlarından. Böylece bence anladığım kadarıyla çok büyük ticari filmler olmuyor. Ve İstanbul salonlarına çıkıyor Yılanların Öcü'yle Yılanı Öldürseler filmleri arka arkaya. İkisi de 2.80 batıyor. İkisi de iş yapmıyor yani. Hatta kaldırılıyor. Yılanı Öldürseler, Yılanların Öcü. Nazmi Apo'yu arıyor. Nazmi abi aşağı kattaki Erman Han vardır. Hürrem Erman'ın hanıdır o. Yeşilçam sokakta. Yukarıdan aşağı arıyor. Ulan Apo diyor. Yılanlar kaçtı. Bir yerimize kaçtı ama diyor. Lan nereden girdik bu işe be? Apo diyor. Ya yılanlar bir yerlerimize kaçtı diye bir latife ediyor ki ya çok komik bir hikayedir bu. Yani
çok çok tatlı.
Böyle yani, sinemacıların çok komik anıları var böyle.
Sinema demişken senin belgesellerinde Arzu Okay'ı seyretmiştik. 12 Eylül döneminde çok kısa da olsa değinelim. Birdenbire erotik filmler furyası patladı. Ve sen evet, bunu çok iyi değerlendirebilirsin bize. Neydi oradaki amaç?
Ya amaç hakikaten bir derin derin bir amacı var İzzet. Ben onu böyle biraz hani sosyolojik olarak okursun ya. 4-5 evet, belgesel yaptım ben o döneme ait. 7-8 bölüm hatta yaptım. Okudukça, araştırdıkça bir şey görüyorsun. Benim demin anlattığım hani sokaklarda bir gençlik var ya. Evet. Şarkılar söyleyen, türküler söyleyen. Bir de tabii ki hiçbir zaman iyi anmayacağımız silahlı külahlı durumlar da vardı. Yani kan gövdeyi götürüyordu 77-78'de. Duraklarda gencecik insanlar öldürülüyordu. Onları ayrı bir tarih konusudur. Yani ben onları da anlatırız bir gün. 12 Eylül öncesi çok tehlikeli bir sokak dünyası vardı. Fakat bana göre dönemin iktidarları bir kesimi tamamen yok saydı. Bir kesimi tamamen devletin
düşmanı gibi.
Evet, devletin düşmanı gibi gördü ve devlet baskısı yarattı. İşte onlar senin de benim de biraz rahatsız olduğumuz durumlar. Mağdur olan insanlar çoktu demek istiyorum. Bu yüzden de insanları siyaseten evlere çekmek isteyen bir zihniyet başladı. Düşün, normalde sansür yapılırdı. Metin Eksan filmlerinde buğdaylar kısa kısa diye sansür yapılırdı. Birdenbire seks filmleri furyası başladı. Maalesef. Ve seks filmlerine hiçbir sansür uygulanmadı İzzet. Gençler oralarda eğlensin, siyaseten uğraşmasın, solcu olmasın vesaire gibi bir mantık bence.
Yani, sen söyleyemeyeceksin, ben söyleyeyim, bir mastürbasyon dünyası yaratıldı onlar için.
İğrenç bir dünya yaratıldı. Ve İstanbul'da al kadar sineması, diyelim ki İzmir'de Dilbazlar sineması, böyle tuhaf tuhaf 3 film birden diye bir takım 79-78 yıllarında pornografik, hatta Mickey filmi diye adı geçen bir takım böyle bilinçli olarak bir pompalanma, uyutma filmleri verildi. Ve oralarda mastürbasyon imkanları sunuldu. Dediğin doğru. Burada konuşalım. Ve böylece o gençliği sinemalarda kendi dünyalarına, kendi cinselliklerine itmeye çalışan bir zihniyetti. Sansür uygulanmadı, düşünebiliyor musun? Normal al yazmadım.
Ve 12 Eylül dönemi felaketini düşünebiliyor musun?
Sükunetin başlamış. Zaten tuhaf bir devlet politikası. Buna izin verdiler. İzzet, izin verdi. Devlet, veya derin devlet izin verdi. Ve o iğrenç filmler bir dönemi hem sinema olarak hem kuşak gençliği olarak, gençlik kuşağı olarak bence tahrip etti. Yani düşünebiliyor musun? Sabah akşam o filmlere gitmek isteyen bir genç kuşak, düşünebiliyor musun? Şu anda da ne diyoruz? Aman kardeşim, uğraşmayın, biraz kitap okuyun diyoruz ya. Bırakın biraz iğrenç şeylerle, iğrenç bir takım yarışma programlarıyla az zaman geçirin. Kitap okuyun. Daha böyle bilgili şeyler olsun hayatınızda. Bilgi dolu şeyler olsun diyoruz yani, herkes diyor ya. O zaman da düşünebiliyor musun? Gençlik sadece bu tür filmlerle haşır neşir oldu. Bu yüzden ben o Arzu Koylar'ın da çok acı çektiğini biliyorum.
Çok acı çekti. Muazzam bir insan Arzu.
80 filmde oynuyor Arzu. Fakat o kadar acı çekiyor ki, hatalı olduğunu da söylüyor ama. Hatalar da yaptım. Yani o filmlerde oynamak hatalıydı diyor. Mecburdum diyor ama yani isterse oynamayabilirdi. Çünkü Türkan Şoray da oynamadı. Sevda Ferda da oynamadı vesaire. Arzu daha çok tercih edildiği için de hoşuna gitti ve oynadı. Sonra ne oluyor ama, biliyor musun Arzu'nun hayatında? Hani konu geçmişken iki dakika onu da ekleyelim. Arzu bir gün bir lokantaya yemeğe gidiyor. 3-4 yıl boyunca filmlerden izlemiş bütün gençler onu. Garsonlar, onlar bunlar. Bir gün bir lokantada garsonun biri ona resmen tacizde bulunuyor. Abla, dün filmini izledim. Ablacığım bak, şöyleydin böyleydin diye. Yani senin kalçalarını gördüm demeye getiriyor. Senin boynunu gördüm. Hani biraz daha kibar konuşalım. Yani resmen böyle gözleriyle taciz ediyor. Tahrik ediyor. Üzüyor. Ve Arzu pencereye bakmasına rağmen tabii ki durmuyor adam. Tacizkar, alçağın teki. Ve o gece Arzu bu hayattan vazgeçmek istiyor. Yani bir kutu hap içerek. Neyse ki kurtarılıyor. Neyse ki bir anlamda işte tedavi oluyor diyelim. Hastaneye gidiyor vesaire. Ve ertesi gün karar veriyor. Artık o filmlerde oynamayacağım. Ve deri kostümler satmaya başlıyor Kapıkule'de. Ondan sonra yıllar içerisinde Paris'e yerleşip büyük bir iş kadını oluyor. İhracat rekortmeni olarak hayatımıza giriyor.
Gerçekten.
Böyle bir
başarı öyküsü, kurtuluşuyla, yaşadıklarıyla hakikaten olağanüstü bir insan Arzu Okay. Kendini kurtarması bir kere çok iyi. Ay, kafamda o kadar çok soru var ki tabii, hangi birine gideceğim 17 dakikada. Biraz çiçek var konuşmak istiyorum. Ama önce atladığımız bir şey var. Yılmaz Güney'le ilk tanışmanı hatırlıyor musun?
Yılmaz Güney'le tanışmam çok, o da büyük bir öyküdür.
Şöyle be.
Yani.
Evet. Kafanı sevmesi değil mi?
Aynen. Yine abime bağlı o iş. 74 yılı. Yılmaz Güney hapisten çıkmış. 12 Mart hapisinden diyelim. 74 affı vardı biliyorsunuz. Ecevit affı. Ecevit Erbakan hükümeti.
Rahşan affı.
Yok, bir öncesi o. Rahşan affı sonraki yıllarda. Bu resmen Bülent Ecevit'le Necmettin Erbakan'ın ilk koalisyonudur. 74'te bir hükümet kuruldu.
Milliyetçi cephe.
birinci cephe 12 Mart'ta mağdur olanlara bir af çıkardı ve herkes serbest kaldı. Yılmaz Güney de 12 Mart'ta hapse girdiği için 2 yıl kadar çıktı ve ilk filmini çekti. Arkadaş, Melike Demirağ'ın da oynadığı, biliyorsunuz o filmi. Herkes Şanar Yüzatapa'nın müziği. O film 2 ayda çekildi İstanbul'da. Ama hemen arkasından Yılmaz abi diyelim, Endişe filmi için Adana'ya geldi. Yani film, Arkadaş filmi vizyona girmişken Endişe filmini çekmeye karar veriyorlar. Abim de yardımcı yönetmen. Şerif Gören de ikinci yönetmen. Ve Adana'da çekilecek. Endişe çünkü portakal tarım işçileri üzerine bir hikaye. Şerif Gören var, Ali Özgen Türk var, Yılmaz Güney var. Gelmişken Arkadaş filminin galası yapılıyor Adana'da. Ben de Asya sineması. Sen bilir misin Asya sinemasını? Duymuş
musun? Yok, bilmiyorum.
Çevreden. Neyse. Yok, Asya sineması ünlü bir
Adana. Okuduğum için bu hikayeyi biliyorum yani. İsmen biliyorum. Senin hikayeni okuduğum için biliyorum.
Ben de ufak tefek bir çocuğum. Orta bir falan. Ben de o Arkadaş filminin galasına gidiyorum. Ertesi gün de Endişe filminin setine gidecek Yumurtalığa. Benim de işte abi torpiliyle hem filmin seyircisi olmuşum galanın, hem de Yılmaz Güney'le tanıştırılıyorum. İşte bizim Ali'nin kardeşi Nebil vesaire. Ve bana bir bond çantada bir emanet veriliyor. Çocuk olduğum için. Açma bunu diyor Yılmaz abi. Bir çocuğa bu söylenir mi kardeşim? Çocuğa aç denirse açmaz. Açma denirse açar. Ve açıyor o çocuk. O çocuk o çantayı açıyor. Böyle bir silah görüyor. Ve hemen kapatıyor korkudan. Öyle bitiyor. Arkadaşımını izliyor o çocuk. Ve ertesi günde Yumurtalığa gidiliyor. Yumurtalıkta da bir malum olay oluyor işte. Meşhur o
Yumurtalık hakimini vurması.
Yani benim bu yaşadığım, başımı okşayarak açma diyor ya, senin o işaretinde. Gördüğüm tablo işte Yılmaz abinin çantasında her zaman olan silahlarından biri. Silahsız gezmeyen bir insandı. Bütün bu kabadayı alemlerinin de ustalarından biri derler ona. Hani kabadayı dünyasının saygı duyduğu bir insandır.
Öyleymiş.
İnsandış yani. Kazino, biraz kabadayılık, biraz sertlik. İşte karısının tepesinde elma ya kurşun sıkma, filmlere yansıtma. Yılmaz Güney iki ruhlu demeyeyim ama yani hem entelektüel dokusu olan ve bu ülke sinemasına çok büyük katkıları olan ama bir yanıyla sokak çocuğu bir adam. Hem Adanalı olmaktan kaynaklanıyor bu, hem de öyle bir alemi sevmesinden kaynaklanıyor.
Bitirim dar alemi. Sokaklarda yetişen çocuklar hiçbir zaman o psikolojiyi unutamazlar. Biz de dar sokakların çocuğuyduk. Çok güzel günler yaşadık. Ne olursan ol, o dar sokak psikolojisi bizleri etkiliyor. Yani rahmetli de, hatta ben Paris'teyken mezarına gittim bu sefer de. Allah rahmet eylesin. Sürü'de de abim vardı değil mi, yardımcı yönetmen olarak?
Evet, ikinci yönetmen. Zeki Ökten'den sonra. Ya evet. Bak Ahmet Kaya'ya gelelim. Sen Paris'teki mezarlık deyince Ahmet Kaya'nın da biliyorsun hikayesi Paris'te sonlandı.
Evet.
Yani şimdi ben Yılmaz abimizin işte yıllar boyunca hapiste kalıp içeride de siyasi yazılar yazıp 100 yıla mahkum edildiğini hatırlatalım burada. Bu yüzden kaçtığını, 12 Eylül'de kaçmak durumunda kaldığını ve Paris'e yerleşip orada işte son senaryosunu yazdığı Yol filmiyle Altın Palmiye'yi aldığını ve sonra da kansere yakalanıp 84'ün Eylül ayında öldüğünü hatırlatalım genç kuşaklara, kardeşlerimize. Şimdi bu sürgün korkunç bir olaydır, sürgünde olmak. Yılmaz abi burada kalsaydı 12 Eylül yönetimi onu 35 yıl daha hapiste tutacaktı. Yani 2020 yılına kadar, bugünlere kadar Yılmaz Güney hapisteydi. Ben kaçmasını tamamen destekleyen bir insanım. İyi ki kaçmış diyorum. Hiç olmazsa orada da bir film yaptı. Hiç olmazsa daha özgür bir ruhla, evet kansere yakalanıp erken öldü. Erken kaybettik biz. Çok erken ölümdür Yılmaz Güney'inki.
Çok erken.
37 doğumlu, hesap et lütfen. 84, yani 40 küsur yaşında öldü yani. Ahmet Kaya da öyle. Çok genç yaşta Paris'te sürgün psikolojisiyle öldüler bunlar. Onlar sürgün psikolojisiyle erken kanser...
Vatan özlemiyle de tabii orada bir vatan özlemi acısı var. Ben ya, Fatoş'ta çok röportaj yapmıştım. Buradan ona da çok severim Fatoş'u.
Nazım da, Ahmet Kaya da, Yılmaz Güney de vatan hasretinin ve sürgün psikolojisinin erken ölümlerine kurban gitmiştir. Yani her üçü de vatan hasretiyle bir anlamda sürgün psikolojisinin kurbanı olmuşlardır. Fatoş da bunu çok iyi anlatır. Hiç kimse ister mi ya? Yani ister mi 12 Eylül'den hemen sonra Paris'te bile saklanıyorsun. Niye? Çünkü arkanda MİT ajanları var. Arkanda neyse derin bir dünya var. Öldürmek istiyorlar seni. Aranıyorsun. Ahmet Kaya da öyle. Ben Ahmet Kaya'yı Paris'te röportaj yaptım. Ölmeden kısa bir süre önce. Yani bir tek özel televizyon röportajı yapan, belgeseli yapan benimdir. Yani bunu övmek için söylemiyorum. Tanıklığım bilinsin diye istiyorum. O acıyı biliyorum. Burada yüz binlerce insana konser veren meydanlarda kasetleri, o zaman kaset vardı. 2 milyon satan Ahmet Kaya yüzü düşmüş acılar içerisinde. Diyor ki bebek teki diyor. Bana selam veren o köşe başındaki karakol polisini özledim diyordu. Oradan geçerken köfte yemeği özledim diyordu. Öyle bir şey memleket hasreti, ne bileyim. Diye biz Çin lokantısında oturuyoruz. Korkunç bir şeydir ya. Milyar doların olsun kardeşim. Ülkene giremiyorsan, gittiğin ülkede, ülkendeki insanlarla bile görüşemiyorsan, çünkü yani aranıyorsun ya, tehdit altındasın, korunman da gerekiyor. Çok acı bir şeydir. Düşünsene, 2 yıl boyunca, 3 yıl boyunca bir Avrupa evi odasındasın. Böyle bir odadasın.
İstiyorsan sarayda ol, bir şey fark etmiyor. Sürgündesin. Gerçi ülkesinde de sürgünde olan insanlar var yaşadıklarından dolayı. Sürgün bazen vatan topraklarının içinde de oluyor.
Aynen. Çok güzel kullandın yani. Yani önemli olan insanın ruhunun özgür olmasıdır diye hani bağlamak gerekiyorsa. Bu insanlar sürgün hasretiyle erken ölüp gittiler. Nazım da öyle, Ahmet Kaya da öyle, Yılmaz Güney de öyle. Ama hep şunu söylerim ya İzzet. Onları yargılayanlar, onları haksızca yargılayanların adı esamesi okunmayacak da onların şarkıları, filmleri, onların türküleri hep yıllar yılı dilden dile dolaşacak.
Maalesef. Ben
bir gün bir belgesel yaptım. Ertuğrul Günay istedi. Kültür Bakanı'ydı. Anafartalar Adliyesi belgeseli bu. 1925 yılından 1990'lara kadar adliye olarak hizmet vermiş bir bina. 3 katlı. O binada Necip Fazıl Kusakürek'ten, tamam mı, Sezai Karakoç'a, Yılmaz Güney'den bilmem Nazım Hikmet'e kadar yargılanmayan insan kalmamış. Kemal Tahir'e kadar. Sonra Kültür Bakanı 2004 yılında diyelim. Tarihleri hatırlamayabilirim. Orayı kültür merkezi yapıyor. Anafartlar Kültür Merkezi. 2 sinema salonu, 2 tiyatro salonu var. Ve bana da diyor ki kardeşim ne bil, gel bu 80 yılın adliye öykülerini anlat. Sonra da işte bu kültür merkezini açılışı sırasında bu belgeseli gösterelim. Bir bak kardeşim, bir baktım. Necip Fazıl'dan Yılmaz Güney'e kadar insanlar orada yargılanmış. Ve bundan sonra Necip Fazıl'ın şiiri okunacak o Anafartlar Adliyesi'nde, salonunda. Yılmaz Güney'in filmleri oynayacak. Yol, Sürü. O kültür merkezinde. Nazım'ın şiirleri okunacak. Hepsi oranın adliye koğuşlarında yattılar. Hakimler tarafından yargılandılar siyaseten. Ve şimdi onların eserleri kültür merkezinde bir heykel gibi yükselecek.
O hakimlerin adı bile anılmıyor ne yazık.
Bence öyle. Kusura bakmasınlar. Her zaman tonton hakimlere, adli hakimlere, yüreği vicdanlı hakimlere saygımız sonsuz. Vardır, hala vardır ama kusura bakmasınlar. Çok haksızca yargıladılar siyasi insanları, düşünce adamlarını. Nazım'ı bu kadar 38'den 50'ye kadar hapse attıran zihniyet nedir? Hapse atan dünya nedir? Ya yazık değil mi? Sen Yılmaz Güney'e 110 yıl hapis cezası veriyorsun 12 Eylül'de. Sırf intikam uğruna. Hala bütün bu adaletsizlikler sürüyor biliyorsun. Çünkü adaletsizlik bitmiyor bir türlü bu ülke, bu topraklarda. Biz hep geçmişi konuştuk. Bugünlerde de adaletsizlik yaşanıyor her yerde. Ben bu ülkenin en büyük temel sorunu adalet olduğunu düşünüyorum. Adalet. Adaleti halledemiyoruz. Bütün iktidarlar adaletsiz davrandılar İzzet. Kusura bakmasınlar.
Gelirse gelsin. Hepsi
aynı. Bütün iktidarlar adaletsiz davrandılar. Bizim adalet konusunda inancımız bir türlü tam olmadı. İnanamadık adı. Çünkü adalet ne demek biliyor musun? Amerika'da insan ben adalete inanırım der. Arabasıyla birini mi çarpar? Adam hakime, o çarpan adam da inanır, çarpılan da inanır. Çünkü her şey kurallara uygundur. Biz de öyle değil kardeşim. Ya iktidarın hakimleri oluşuyor ya torpiller oluşuyor. O yüzden kimse adalete inanmıyor bu ülkede. O günden bugüne kadar.
Vallahi o kadar güzel konuştun ki. Şimdi senden bir söz istiyorum ben.
Buyurun.
Nevin. Önümüzdeki hafta, çünkü ben Çiçek Bar'ı konuşamadım. Çiçek Bar'daki o masaları konuşamadık. Aziz Nesin'in masası, Kemal Sunal'ın masası, İsmet Ay'ın taburesi, öyle değil mi? Yani bunlar o kadar güzel şeyler ki insanlar uzat diyorlar, uzatma şansımız yok ama önümüzdeki hafta bir daha kaldığımız yerden yapabilir miyiz?
Yaparız tabii ki.
Söz mü?
Sözüm bak, söz tabii ki.
Sözüm söz. Tamam. Söz. O zaman devam.
Ben keyif alıyorum İzzet ya. Bak ben de
aslında. Ya vallahi o kadar güzel ki dinledikçe ben evde olsam hiç araya bile girmeyeceğim.
Hani derler ya, en güzel hikaye henüz anlatılmamış olandır. Anlatılmamış hikayelerimiz var daha. Senin de benim de.
Evet. Arkadaşlar tabii şöyle bir düşündüğünüz zaman, ben önüme not almıştım. Nebil gerçekten Nazım'dan Müslüm Baba'ya, Atıf Yılmaz'dan Ayhan Işık'a, Sadri Alışık'tan Sezen Aksu'ya, Cem Yılmaz'dan Orhan Pamuk'a, Tuncay Kurtis'e, Atilla İlhan'a, Bülent Ecevit'e kadar... Yani anlatacak o kadar çok şey var ki.
Aragüler fotoğrafı var arkada, Aragüler. Arkadaki fotoğraf Aragüler.
Rahmet olsun, ışıklarda uyusun. Çok severdim. Tanışmak
evet,
kısmet oldu.
Aragüler'i de anlatacaktık. Çok anlatacaktık mesela.
Çok, yani,
var.
Ara abi Züleyha tanıştırmıştı beni. Sağ olsun kardeşim. 4 defa da söyleşi yaptım. Her birinde küfürler, hareketler. Muazzam, muazzam bir adamdı yani. Gerçekten. Son 2 dakika içinde... şu anda olduğun yerde kampta kimler var, komşuların kimler, onları konuşalım.
Ya, çok güzel. Ben Şile bölgesinde bizim böyle 20 yıl önce bir basın grubunun aldığı evlerden birinde oturuyorum. Ve Menderes Samancılar'dan Mustafa Alaboy'a, hatta Zühal Olcay da burada, Başak Sayan. Bir grup, yani hepimizin aşina olduğu isimlerle yan yanayız. Yan yana evler bunlar ve ormanın dibindeyiz. Orman yolunda yürüyüşe çıkabiliyoruz, sokağa çıkma yasağını ihlal etmeyerek. Yani orman dibimizde çünkü, evin dibinde. Bundan sitenin içinde yürüyoruz, yürüyüşler yapıyoruz. Bazen 2'şer metre mesafeyi koruyarak, 3'er metre hafiften mangallar yapıyoruz. Adanalık, Serde Adanalık var. Hatta böyle komşu sitelerden, şimdi adını zikretmeyeceğim bazı Adanalı arkadaşlar, buraya mangalın kokusuna giriyorlar. Onlar çok tanınmış arkadaşlar ama adını vermeyeceğim. Yapımcı, tamam. Aktör arkadaşlar. Bizim buradaki o güzelim et kokularına, muhabbet kokularına, kültür kokularına uzanıp onlar da geliyorlar. Böyle bir, yani hem kendi işlerimizi yapıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, işte bu tür programlar yapıyoruz. Ben bir yandan Habertürk'te yayınlanan kadınımızın hatıra defterlerini buradan anonsluyorum. Buradan bazen
muazzamdı. Ben en son
11 bölüm. 11 yani... bölüm devam ediyor İzzet. Şimdi bu hafta 7. bölüm. İzlemelerini hani bu vesileyle söyleyeyim. Selda Bağcan var.
Canım Selda'cığım, selam olsun. O dünyanın en tatlı kadınıdır. Görüşmek üzere. Nehir'e çok selamlar.
Çok mutlu oldum. Çok teşekkür
ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bay bay.
Sağ olasın.